Ayrım 16, sayfa 259. 16. Bölüm. İşler karışıyor. Amit Dolniker'in nikah masasının üzerine çıkmasıyla herkes sustu. Yalnız Gorviç'in damadı ağzını açma yürekliliğini gösterebildi. Karısına dönerek, "O da nutuk atmaya kalkarsa sinir krizi geçiririm," dedi. Devlet adamı bütün görkemiyle dimdik ayakta duruyordu. Göğsü heyecandan ilk söylevini vermeye hazırlanan bir acemi gibi inip kalkıyordu.
"Sevgili arkadaşlarım, neler oluyor burada? Buraya geldiğimde bulduğum o sevimli ve sade köy nerede? Birkaç gün içinde terk edeceğim bu kaynaşma içindeki köy nerede? Sizi temin ederim, Kimyon köyü bu halde gördükçe içim kan ağlıyor."
Dolniker'in gözleri buğulanmıştı, güçten düşmüş gibi masaya dayandı ama sesi giderek yükseliyordu. Neredeyse her zamanki tizliğine ulaşacaktı. Biraz uzağında oturan sekreteri parmaklarını kulağından çekerek hayret dolu bakışlarını devlet adamına dikti.
"Bir zamanlar büyük bir familia ailesi gibiydiniz, işlerinizi ve eşlerinizi severdiniz. Şimdi tabiatı sevmez olduğunuz gibi birbirinize acı sözler söylemeyi, alay ve nefret etmeyi öğrendiniz. Neden arkadaşlar, neden? Kimyon çiçekleri açtığında tarlaların büründüğü o güzelliği ne çabuk unuttunuz. Berber ile kundura tamircisi dışında hiçbir şey görmez oldunuz. Siz hastasınız arkadaşlarım, hasta tepeden tırnağa."
Amit Dolniker yaşamında böylesine ilkel konuşma yapmadığını hissetti. Düşündüklerini yaşlı bir insan duygusallığıyla anlattığını yavaş yavaş fark ediyordu.
"Lütfen her şeyi bir yana bırakın, eski günlere dönün,"
diye sürdürdü konuşmasını yalvarırcasına.
"Tarlalarınızdaki işinize dönün ve içinizdeki kin ve nefreti söndürün, unutun. İsterseniz muhtar da seçin ama Allah aşkına bu karışıklığa, bu kardeş kavgasına son verin."
İlk şaşkınlığın geçmesinden sonra bir sevinç dalgası dinleyenleri yaladı geçti. Aslında böyle bir isteğin mühendis tarafından ileri sürülmesi garipsenmeyecek gibi değildi. Kalabalığın içinden yükselen alaylı bir ses,
"Mühendis bey, bu gece kaç tane yuvarladın?" diye bağırdı.
Dolniker söylenenleri duymamazlıktan gelmeye çalıştı. Ama arsız gırtlaklarda patlayan kahkahalar aklını başına getirdi. Yaptığı yanlışlığı anlamıştı. Devlet adamı ağzını açtı ama konuşamadı. Alaycı kalabalığın karşısında inme inmiş gibi hareketsiz kaldı. Birden arsanın bir ucundan korkunç bir haykırış duyuldu.
"Yangın! Berberin evi yanıyor!"
Konuklar kara bir duman ile birlikte göklere yükselen alevlerin her yanı aydınlatan kızıllığını o anda fark ettiler. Herkes çığlık çığlığa yangın yerine doğru koşmaya başladı. Aynı anda gök yarılmışçasına yağmur yağmaya başladı ve yangın genişlemeden söndü. Kültür arsasında bir kişi kalmıştı. Devlet adamı kaçacağı yerde yağmurun altında durup kendini yüzünden aşağıya inen damlaların serinliğine bıraktı. Ama sağanak kısa sürdü. Dolniker sırılsıklam olduğuna dikkat etmeden aş evine yöneldi. Köylüler rahatsız edilmemesi gereken zararsız, yaşlı bir deliye bakar gibi Dolniker'in gidişini seyrettiler. Aslında o anda köylülerin ilgisi başka bir noktaya yönelmişti. Herkes yangın konusunda tahminler yürütmekle meşguldü. Hasidov'un evinin yalnız arka duvarı zarar görmüştü ama köyün bir afete sahne olmasını bir mucizenin önlediği belliydi. Dolniker ağır adımlarla tahta merdivenleri tırmandı. Odasına girdi, yatağına uzandı. Miha peşinden gelip üzerini örttü.
"Beyinsiz cahil çiftçiler, ne olacak?" diye avutmaya çalıştı devlet adamını. "Herkes mühendis beyin ciddi konuştuğunu sandı. Kimseye bunun bir şaka olduğunu anlatamadım."
Dolniker hafifçe gülümsedi ve hemen uykuya daldı. Derin uykusundan 2 saat kadar sonra ve birdenbire uyandı. Zev bir taburenin üstüne oturmuş ona gülümseyerek bakıyordu. Dolniker yatağından kalkarken Zev de ona doğru ilerledi ve iki erkek hiçbir şey söylemeden birbirlerine sarıldılar. 1 saat kadar ağızlarını açmadan oturdular. Birbirlerinin omuzunu dostça okşuyorlardı. İkisinin de mantıksız olduğu kadar doğal olan bu yaklaşmanın verdiği sevinçten gözleri dolmuştu. Sonunda Zev, Dolniker, sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Senin büyük bir söylevci olduğunu şimdi anladım. Senin ne Hinoğlu Hin olduğunu bilmesem ben de heyecanlanacaktım.
Öyle mi dersin Zeev dedi Dolniker. Yüzü bir an aydınlandı ama alnı hemen kırıştı. Olmayacakmış gibi görünüyordu ama oldu diye ekledi üzüntüyle. Çiftçiler Amit Dolniker ile alay ettiler.
Mühendis bey, çiftçiler de oynadıkları bir oyun sırasında rahatsız edilmeyi sevmezler.
Dolniker ile Zeev büyük bir kahkaha atarak birbirlerinden ayrıldılar ve kendilerini sırtüstü yatağa attılar. Gülme krizi geçince Dolniker kalkıp giysilerini değiştirdi. Zeev'in geri dönmesiyle o da yaşama dönmüş, tazeliğini yeniden kazanmıştı sanki. Ne var ki bu bile yüzüne kazılı olan yaşlılık izlerini silmeye yetmiyordu. Zeev ise son zamanlarda giderek tombullaşmış, vücudu oynaklığını gözde görülür derecede kaybetmişti.
''Söyleyeceğime kulak ver dostum Zeev'' dedi Dolniker azarlarcasına. Morali eski düzeyine erişmişti. ''Yüzün iyiden iyiye yağlanmış.'' Aynı o haham başının huzuruna çıkıp da sayın haham başı diyen din görevlisinin.
Devlet adamı birden duraksadı. Beynine belli belirsiz bir düşünce saplanmış gibiydi.
Arkadaşlar, sana bu fıkrayı daha önce anlatmış mıydım diye sordu sekreterine alnını ovuşturarak.
Yo dedi Zeev. Sonunda din görevlisinin suyun çok soğuk olması nedeniyle abdest alamadığı ortaya çıktı.
Haham başı bunun üzerine de demiş, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
Sekreter bu ince espri karşısına Dolniker'inkini aşan içten bir kahkaha attı.
Evet dedi devlet adamı hafif öksürerek, genç refikan ne alemde, bu mübarek rabıtadan memnun musun?
Ne diyorsun Allah sen diye yakındı sekreter birden ciddileşerek, mübarekmiş, ne mübareğinden söz ediyorsun? Neler oldu biliyor musun? Nikahtan bir hafta sonra Dvor'a ne dese beğenirsin? Zeev, ben kendimi anne gibi hissetmiyorum. Sen hiç hayatında böyle bir şey duydun mu?
Kaderin cilvesi işte dedi Dolniker, sonra ekledi. Tabii şimdi de onunla evlendiğin için pişmansın.
Ben onunla evlendim Dolniker. Söz aramızda Celeb'in yetkili bir haham olmadığını sen de biliyorsun.
Arkadaşlar, bu tutumun Yahudi aleyhtarı faktörlere dayanıyor.
Sekreter yatağa uzanarak gözlerini tavana dikti.
Onu merak etme Dolniker. Evli kaldığımız bu kısa süre benim onun için gerektiğinden fazla akıllı ve kültürlü olduğumu anlamasına yetti de arttı bile. Ona çoban Miha gibi biri gerek, ben değil. Ama daha komik olan bir şey var. Bu küçük yaratıktan hoşlanmaya başladım.
Dolniker tadını çoktan unuttu, bir zevkle elini burnunda dolaştırıyordu.
Peki şimdi vaziyet ne merkezde?
Babasından yakamı kurtardığım an köyden kaçmam konusunda aramızda anlaştık.
Gorviç peşinden ayrılmıyor mu yani?
Sarı humma mikrobu gibi yapıştı Dolniker. O da artık 3 dönümlük kimyon tarlasına karşılık kızını kime verdiğini anladı. Ama Gorviç gözünü benden bir an olsun ayırmıyor. Seçimlere dek de ayıracağı yok. Benim öğütlerimden oldukça yararlanıyor.
Bu köylülerin topu deli dedi Dolniker sürücünün Geula'dan getirdiği mektubu açarak. Araba bugün yarın köye varır.
Olağan toplumsal yaşama dönme olasılığının birden güçlenmesi Zeev'e bir süredir boşladığı telkinlerini hatırlattı.
Seni kutlarım Dolniker dedi bir sekretere yakışır bir tonda. Kentteki görevini yeniden ele almanın zamanı gerçekten geldi.
Dolniker aynı düşünceyi paylaştığını belirtir gibi başını salladı ve odanın içinde gezinmeye başladı.
Arkadaşlar, malum olan sebeplerden kendimi biraz yorgun hissediyorum. Hemen otur, eve dönüşüm şerefine gazetelere vereceğim beyanatın müsbetlesini derlemeye başla. Taşra'da geçirilen bir tatilin sıhhat üzerindeki tesirleri hakkında birkaç söz. Sonra biraz da enflasyon, sanayileşme, müdafaa ve milli güvenlik problemlerinden bahset.
Zeev cebinden katlanmış birkaç kağıt çıkardı.
Söylemene gerek yok Dolniker, ben yazıp hazır ettim.
Geçici meclisin son toplantısı daha önce görülmemiş bir gerginlik içinde başladı. Gündemde son derece duyarlı bir konu yer alıyordu. Köyün gençleri Metula karmasıyla maç yapmak üzere bir futbol takımı kurmak istediklerini yetkili makamlara duyurmuşlardı. Bu parlak düşünce aslında birkaç ay önce ortaya atılmış ve herkes tarafından kutsal bir atılım olarak kabul edilmişti. Ne var ki kamuoyunun köy dışına yapılacak geziler konusundaki düşüncesinin değişmiş olması ve eşikte bekleyen seçimler konuyu ciddi bir soruna dönüştürmüştü. Bu durumun ışığında meclisin karar almada acele etmeyeceği doğaldı. Bunun için de meclis üyeleri gelişmeleri yerinde incelemek amacıyla gençlerin top oynadıkları arsaya gidip alıştırma çalışmalarını uzun bir süre izlediler. Bu denli yaygın bir spor olan futbolun kuralları konusunda uzmanlaşmadan nasıl karar verebilirlerdi? İnceleme süresi sonunda meclis ilke olarak ve bir kereye mahsus olmak üzere Metula ile maç yapma isteğini onayladı. Şimdi sıra Kimyonköy takımının seçilmesi sorununa gelmişti. Oldukça karmaşık bir sorundu bu. Berber bir fiil muhtar ve köyde en fazla desteğe sahip aday olduğu gerekçesiyle doğal olarak takım çoğunluğunun onu destekleyenlerden olması gerektiğini ileri sürdü. Kundura tamircisi bu isteğin geçersiz olduğunu söyleyerek okulda berberi tutan sınıfın kunduracıyı tutan sınıftan daha kalabalık olmadığına dikkati çekti. Üstelik top da onun emeğinin ürünüydü. Bu nedenlerden ileri beşlinin üçü ondan yana olanlar arasından seçilmeliydi. Bunun sonucu olarak diğer üyeler de toplumsal durumlarını ileri sürerek takımda yer almak istediler. Bu arada da Celep, Metula gibi bir kentte gençlerin davranışlarını denetlemek gerektiğini söyleyerek takıma kişisel olarak katılmak istediğini bildirdi. ''Ben top işlerinden de anlarım.'' dedi Celep meclis üyelerine. ''Sınıf odasında çok oynadık. Bir keresinde hoca bizi yakaladı ve ceza olarak saçımızı sıfır numara kestirdi.'' Üyeler Celeb'in de takımla birlikte gitmesini kabul ettiler. Her bir üyenin ayrı ayrı refakat gibi zor bir görevi üstlendikleri bir sırada Celeb'i yalnız başına köyde bırakmak olmazdı. Ancak bu ana kadar takımın yapısı konusunda anlaşmaya varılmamıştı. Elipaz Hermanoviç Metula maçını seçimlerden sonraya ertelemeyi önerdi. O zaman güç dengesini saptamak daha kolay olacaktı. Ancak seçimlerden sonra köy dışı gezilere gerek kalmayacağı gerekçesiyle öneri geri çevrildi. Sonunda Tsemah Gorviç'in sabrı tükendi ve meclis üyelerine bir ultimatom çekerek takım yapısının aşağıdaki biçimiyle kabul edilmesini istedi. Kundura tamircisi, Celep, Berber. Berber, Kundura tamircisi. Kundura tamircisi, Berber, Kundura tamircisi. Kundura tamircisi, berber, lokantacı, terzi. Sol açıkta yer alacak oyunculardan Hasidov'un adamı ilk yarıda, Kişin adamı ikinci yarıda oynayacak. Ya da tam tersi, önemi yok. Bu öneri üzerinden hiçbir ödün vermeyeceğimin de herkesçe bilinmesini isterim. Gorviç'in küstahlığı berberi kahretmişti. Arkadaş, sen aklını oynatmışsın diye kükredi. Kendine 5 yer ayırdığın yetmiyormuş gibi 2 orta saha adamını da almışsın. Bütün Metula'nın benimle alay etmesini mi istiyorsun? Bu takım köyü temsil edecektir diye inatlandı Gorviç. 40'tan fazla köylü kunduralarını parasız bedava onardığıma dair bana imzalı alındı verdiler. Berber ağzından köpükler saçarak, ''Beyler, ben de sana derim ki'' diye bağırdı. ''Ben burada Sefaradi ve Kişin desteğiyle öyle bir takım kurarım ki içinde bir tane bile Gorviçist bulunmaz. Üstelik 3 oyluk çoğunluk bile sağlarım.'' Belediye makamından gelen bu tehdit Gorviç'i çileden çıkardı. ''Zorba'' diye aykırdı. ''Böyle muhtarı köy meydanında yakmalı.'' ''Yakmak ha? Şimdi her şey anlaşılıyor.'' ''Neymiş anlaşılan koca göbek, söyle bakalım.'' ''Buraya bak, dükkanıma bir daha girmeye kalkarsan senin o kirli enseni kırt diye keserim. Senin o iğrenç ahırına gireceğime kendimi asarım daha iyi. Az az seni rahatsız etmeyiz. Beni senin yanına gömmemeleri için ayrıca herkesi uyaracağım.'' Köyün mezarcısı olan Afar Kiş bu noktada araya girerek, ''Bu konuyu görüşebiliriz.'' dedi. Eğitim sisteminde yaptığı üzere üstün düş gücünü kullanarak Kimyonköy'ün mezarlığını kafasında kundura tamircisi, berber ve diğer üyeler ile yakınları arasında paylaştırdı. İki rakip dövüşe hazırlanan horozlar gibi dikildiler. Zev bu toplantıya katılmamıştı. Meclis üyeleri artık kendi kendilerine yettiklerini hissetmişlerdi.
''Kel kafa!''
''Aşağılık topal!'' Dorniker kırılan cam sesleriyle uyandı. Balkona çıktığı sırada kundra tamircisiyle berber birbirlerine sarılmış durumda sütanenin camından dışarıya uğramışlardı. İki temsilci canlarını dişlerine, diş ve tırnaklarını birbirlerinin vücuduna takarak amansız bir kavgaya tutuşmuş, sokağın tozu içinde yuvarlanıyorlardı. Devlet adamı bu kez aralarına girmekte acele etmedi ve kavgayı yukarıdan izlemekle yetindi. Bu iptidailer birbirlerini öldürseler de köy kurtulsa diye geçirdiği içinden Dolniker. Daha sonra ölçülü adımlarla aş evinin önüne indi. Balkona kadar yükselen ağaçlar bu yeni belediye mücadeleyi izlemesini önlüyordu.
''Görüyor musun mühendis bey?'' diye bağırdı Elipaz Hermanoviç. ''Meclisi halkın gözünden işte böyle düşürüyorlar.''
Dolniker attığı kahkahanın şiddetinden bütün vücudunun titrediğini hissetti.
''Hay Allah cezanızı kaldırsın emi, sizi gidi kavgacı cüceler, içmeye ayranınız yoktur tahtıravanla gezmek istersiniz, köy değil cüce sirki, başınıza yıkılıp yok olsa da şu meclis midir nedir dünya yüzünden silinse de rahat etsek, o meclis yok mu o meclis, benim güzel köyümü bozan kokuşturan işte odur, bu delegeler ne hakla hususi hayatıma karışıp rahatımı bozuyorlar, belki de suçun bir kısmı da bana ait dedi Dolniker bir an düşünceye dalarak. Köye ilk geldiğim anda meclise gidip belediye ile ilgili meselelere taraf olmayacağımı bildirmeliydim. Neyse Allah'a şükürler olsun ki elimi eteğimi bu işlerden iyice çektim.
Dolniker o anda yerde buruşuk bir kağıt parçası gördü. Bu kendi partisinin çıkardığı derginin bir sayfasıydı. Kooperatife yollanan malzeme bazen gazete kağıdına sarılırdı. Bu sayfada bu yoldan girmiş olmalıydı köye. Dolniker merakla kağıdı açıp bir göz attı. Henüz iyice sararmamıştı. İçinde yazılı olanları okuyunca devlet adamı koşar adımla kundra tamircisinin evine gidip kağıdı sekreterinin önüne attı. Heyecandan tir tir titriyordu. Kısa ve basit bir haberdi bu. Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürü dün akşam Amit Dorniker'in sağlık durumunu ileri sürerek partiden istifa ettiğini bildirdi. İstifa isteği bakan tarafından kabul edildi. Bakanlar Kurulu Dorniker'den boşalan genel müdürlük yardımcılığına Şimşon Groides'i atadı.
''Buna ne diyeceksin bakalım dostum?'' diye kükredi Dorniker.
Zeev sosyal yaşamının hiçbir anında Dorniker'i böylesine öfkeli görmemişti. Yalnız, evet yalnız bir kez bu denli kızmıştı, o da 10 yıl önce sessiz sedasız başkanlık görevinden uzaklaştırıldığı zaman. Olaydan sonra parti içi temizlik hizmini kurmuş ve bu atılımını parti yöneticileri paniğe kapılıp onu yeniden başkanlığa getirene dek sürdürmüştü. Ama o zamanlar 10 yaş daha gençti. Sekreter devlet adamını yatıştırmaya çalıştı.
''Üzme kendini Dolniker. Ortada üzülecek bir şey yok. Birkaç gün içinde döneceğiz. O zaman hallederiz her şeyi. Biz bundan daha korkunç felaketler gördük.''
''Bundan daha korkunç bir felaket mi?'' diye aykırdı Dolniker. Yüzü kıpkırmızı kesilmişti. ''Her dakikasını yaratıcılığa ve faaliyete hasretmiş, hayatının sonuna yaklaşan 77 yaşındaki bir siyaset adamına reva görülen son bu mu?'' ''Ülkenin dertlerini yerime Şimşon Groyde seçilsin diye mi çektim?''
''Tamam Dorniker, tamam haklısın.'' diye özür diledi sağ kolu Zeev. ''Bütün gücümüzle mücadele edeceğiz.''
''Mücadele mi?'' diye fısıldadı Dolniker umutsuzluk içinde. ''Ben, Amit Dolniker, Şimşon Groydes gibi bir acemiyle mücadele edecek kadar düştüm mü? Ben bu iğrenç cüceyi yolumdan atmak için mücadele mi edeceğim?''
Zeev Dorniker'in giderek şişen boyun damarlarına kaygıyla bakarak
''Hayır Dorniker, kesinlikle hayır.'' diye cevap verdi. ''Mücadeleye hiçbir gerek yok.''
''Öyle mi? Oh ne âlâ!'' diye bağırdı Dorniker. ''İçimizdeki gangsterler benle alay ederken ben elimi kolumu bağlayıp oturacağım ha? Hayır dostum, benim için başını derde sokmak istemiyorsan bir diyeceğim yok. Olacakları uzaktan seyret yeter. Ama benim mücadeleci ruhuma tesir etmeye çalışma.''
Sekreter ağzını açmadı.
''Demek susma yolunu seçtin arkadaşlar. Devlet adamının öfkesi doruk noktasına varmıştı. Dolniker gibi içi geçmiş bir ihtiyar için Şimşon Groydes ile münasebetimizi bozmaya gerek yok ha. Onun neden böyle yaptığını biliyorum. 13 sene evvel Avustralya'ya gitmesine karşı çıkmıştım. Groydes'in karısı da Dalia Gross'un yakın arkadaşı. Dalia Gross kim biliyor musun? Zvi Grinchman denen o arsız keratanın gelini. Grinchman de benden nefret eden. Bir zamanlar onun Ulaştırma Bakanı yardımcılığı görevine gelmesini önlemiştim. Benim, Shimshon Groydes'i ona karşı desteklediğimi sandı.
Dolniker odanın içinde vahşi bir hayvan gibi dolaşıyordu.
Geula'yı bir gün bile beklemeye tahammülüm yok. Kooperatif şoförüne telefon edeceğim. Fiyatı ne olursa olsun bu gece buradan gideceğiz.
Aman sesini alçalt diye fısıldadı sekreter. Korkuyla Kundra tamircisinin dükkanından yana bakarak. Kayınpederim seni duyabilir Dolniker.
Duysun, viz gelir diye bağıran devlet adamı. Bu kez bu karanlık çukurdan çıkmama mani olamayacaksın dostum. Bu gece buradan gideceğiz.
Aman sus Tanrı aşkına diye yalvardı Zeev. Gorviç benim buradan gitmek üzere olduğumu anlarsa beni tavuk kümesine kilitler Dolniker.
Korkma arkadaşlar, ben de dikkatli hareket etmek mecburiyetindeyim. Malka neler planladığımı duyarsa Allah korusun canına kıyar. Binaenaleyh planımızı yalnız bir kişi bilecek, o da kooperatif şoförü. Kendisine emniyetim sonsuz.
Her şey tasarlanana göre gelişti. Dolniker yatağa giysileriyle yattı, harekete hazırdı. Alçak Groydes bir türlü kafasından çıkmıyor, dönüp aynı şeyleri düşünüyordu. Devlet adamı düşünde köyden çıkıp yola düştüğünü, yorgunluktan yıkılacak durumda parti merkezinin önüne vardığını kuruyordu. Üst kata çıkacak, Zvi Grinchman'in kapısını bir darbede açacak ve bağıracaktı.
''Beyler, burada neler oluyor bakalım?''
Neyse ki istemeden attığı bu çığlık Mihai'yi uyandırmadı. Dolniker nefesini tutup birkaç dakika daha bekledi. Daha sonra da ses çıkarmamaya çalışarak yatağından kalkıp ay ışığında eşyalarını toplamaya koyuldu. Devlet adamı bavullarının büyüğünü seçerek içine sadece en önemli eşyalarını koydu. Eşyalarının büyük bir bölümünü kaçışını zorlaştırmamak için köyde bırakacaktı. Dolniker köy sakinleriyle kavgalı olduğu günlerde bir yapıt hazırlamaya niyetlenip sadece İsrail'de yaşayan iptidai halkların vaziyeti diye başladığını yazdığı defterden bir yaprak kopardı ve gözlerini zorlukla karanlığa alıştırarak yazmaya başladı.
Sayın Bay Elipaz Hermanoviç ve refikası hanımefendi Aşevi Kimyonköy. Pek muhterem dostum. Dün geç vakit acele işime dönmem lazım geldiğini bildiren bir telgraf aldım. Birinci derecede mühim bir meseleyi halletmek için gitmek zorundayım. Size veda edemeden buradan ayrıldığım için çok müteessirim. Burada Kimyonköy'deki otelinizde bana yaşattığınız muhteşem tatil için ikinize de en derin teşekkürlerimi arz ederim. Mutfağınız tatminkar, servis mükemmel, manzara şahaneydi. Bütün ilgililere otelinizi tavsiye ederim. Saygılarımla Mühendis Dolniker.
Devlet adamı veda mektubunu yayına uyacak biçimde düzelttikten sonra kenarına kocaman bir banknot iliştirdi. Yazıya son bir kez baktığında gözü mühendis sözcüğüne takıldı.
Absürt dedi. Ben mühendis değilim ki.
Dolniker hem soğuktan korunmak için hem de bazı kişisel nedenlerden yeşil hırkasını giydi. Yeşil yün eldivenlerini ve yeşil kulaklıklarını taktı. Sonra bavulunun üstüne bütün gücüyle abanıp kapadı. Kilitlerin gürültüsü kış uykusuna yatan bir ayınınkinden de ağır olan güvenlik görevlisini rahatsız etmemişti. Durum gerçekten çok nazikti. Dolniker gıcırdayan tahta merdivenlerden inme tehlikesini göze alamıyordu. Lokantacı ile karısı her zamanki gibi yan odada yatıyorlardı. Öte yandan şemsiyesinin bavulun ağırlığına dayanacağı kuşku götürürdü. Sonunda Dolniker bornozunu yatağın çarşafı ile birleştirdi, buna havlusunu da ekledikten sonra valizi ucuna bağladı. Sonra balkona çıkıp yükünü büyük bir dikkatle demir korkuluğun üstünden sarkıttı. O anda kafasını meşgul eden tek şey her şeyi kendi eliyle yapması gerektiğiydi. Bavul havada sallana sallana inerken insanın kanını donduran bir gürültü ile evin dış duvarına çarpıyordu. Dolniker'in düş gücü gene kendini göstermeye başlamıştı. Gürültü Malka'yı uyandıracak ve kadın birden odaya dalıp ''Gitme Dolniker, beni terk etme!'' diye yalvaracaktı. Devlet adamının alnı boncuk boncuk terle kaplanmıştı. Üstelik bornoz, çarşaf ve havlu karışımı alatı yeniden yukarı çekmenin olanak dışı olduğunu anlamıştı. Bavul ucuna bağlıydı. Dorniker saatine baktığında dehşet içinde kaldı. Gece yarısına 10 dakika kalmıştı. Bavulu indirmek için yaptığı halatı bırakarak kendi inişi için odada kumaş namına ne varsa, masa örtüsü, iç çamaşırı, kravat, el yordamıyla toplayıp ikinci bir halat hazırladı. Bir ucunu boğazına geçirdi, bir ucunu da balkonun korkuluğuna bağladı. Dorniker bir an durup içeri döndü. Bu kadar zaman kaldığı odayla vedalaşmak istiyordu. Ne var ki serin hava yapacağını yapmış, Dorniker'in kemiklerine işlemişti. Gürültü ile hapşırdı. Miha yerinden fırlayıp boğuk bir sesle sordu.
Ne oluyor?
Dorniker miyav diyerek şemsiyesini açtı ve vakit kaybetmeden halatına sarıldı. Kaderin böyle durumlarda aksilikler yaratmada duraksamadığı bilinen bir gerçektir. Çobanın halata katkıda bulunan fanilasının cart diye yırtılması sonucu Dorniker bavulunun yanına kıç üstü oturdu. Saat tam 12'ydi. Dorniker yerinden kalkıp bavulunu kaptığı gibi gücünün yettiğince koşmaya başladı. Daha birkaç adım atmamıştı ki kendisini geriye çeken bir gücün etkisiyle yere kapaklandı. Bavuluna bağladığı yapma halat ağaçların birine dolanmıştı. Devlet adamı bavulunun sapına attığı düğümü çözmeye çalıştıysa da başaramadı. Bu nedenle ağaca kadar koşup halatı kurtardı ve bahçenin çitini yaralı bir hayvan gibi can havliyle aşıp kendini sokağa attı. "Çıktı mı?" diye sordu lokantacı karısına. Malka pencerenin pervazına dayanmış, tağ başından mühendisin insanüstü çabalarını izlemişti. "Evet, galiba başardı," diye cevap verdi Malka ve yatağına döndü. Köyden çıkmak için kat etmesi gereken o birkaç yüz adım Amit Dorniker'in uğraşlarla dolu yaşamına silinmez bir anı olarak eklendi. Köyün köpekleri dar sokaklar arasından depoya doğru kuşku uyandıracak biçimde koşan yabancının peşine takılıp yeri göğü sarsan havlamalarla onu izlemeye başladılar. Eğer o anda devlet adamının tek güvendiği kişi olan şoför karanlığın içinde belirmemiş olsaydı, öfkeli köpekler çoktan Dorniker'i köye geri getirmişlerdi. "Bakıcım nerede?" diye sordu Dorniker. Koşmaktan nefes nefese kalmış, gücünün son kırıntılarını da harcamıştı. Hem maddi hem manevi yıkımın eşiğindeydi.
"Onu görmedim beyefendi," diye cevap verdi şoför. "O da mı bizle gelecekti?"
"Aman ya Rabbim!" diye hışkırdı Dorniker. "Onu yakaladılar."
Köpekler hala çevrelerinde dolaşıyor, durmadan havlıyorlardı. Dorniker saatine baktı. 12:10.
"Gitmeliyiz," diye haykırdı. "Bütün köprüleri havaya uçurdum. Geri dönemem artık, haydi."
"Peki nasıl isterseniz beyefendi," dedi şoför. "Siz kaputun altına saklanın, bavulunuzu ben alırım."
Dorniker kamyonun kasasına atlayıp kendini bir köşeye attı. Birden kimyon köye son bir kez bakmak istedi. Garip ama o anda köye karşı içinde biriken olumsuz duygulardan tümden kurtulmuş gibiydi. Vücudunun bütün eklem yerleri kopacak gibi ağradığı halde yüreğine sıcak sıcak bir şeyler iniyordu. "Şu köyü aydınlığa kavuştursak," diye düşündü Dorniker. "Eve döner dönmez Yoskele Trailitch'e bir mektup yazacağım. Buraya elektrik versin." Dorniker derin bir nefes alıp yerine iyice yerleşti.
"Özür dilerim mühendis," diye fısıldadı biri yakınında. "Kusura bakma."
Dorniker ensesine sert bir cismin indiğini duydu. Sonra her şey karardı ve kendinden geçti.